Ayrım 23.
Sayfa 305. Başlama vuruşundan itibaren hiç yabancısı olmadığım görüntülerle karşı karşıya kaldım. Sarı lacivert beyaz renkli Brezilya ve mavi beyaz çizgili Arjantin formaları, tribünlerden sahaya yağan beyaz konfetiler, duman bombaları, hiç dinmeyen bir uğultu. Henüz bir Arjantin-Brezilya maçı izlememişseniz bile nelerle karşılaşacağınızı tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden stadyumda olmak insanı ilk anda hayal kırıklığına uğratabilir. Aynı filmi 10. kez izliyor gibi olursunuz. Bazı şeyleri yeniden görmek insanı sıkıyor. Tabii Amerikalı değilseniz. Yanımda oturan New York Times temsilcisi, "Hayatımda ev sahibi takım lehine bu kadar büyük bir avantaj görmedim," dedi. Brezilyalılar ne zaman üst üste iki pas yapsalar tribünlerden korkunç bir uğultu yükseliyor ve her defasında da bir suç işlediklerini fark eden zavallılar topu derhal asıl sahiplerine teslim ediyorlardı. İlk yarıda sadece Arjantin oynamıştı. Bu daha önceleri de çok söylendi ama Maradona cidden futbol oynuyor. Onu son olarak Sevilla formasıyla İspanyol karşısında sahada gezinirken görmüştüm. Aradan sadece 4 ay geçtiği halde bütün fazla kilolarından kurtulmuş olan Maradona, Brezilya defansını hallaç pamuğu gibi atıyordu. Birkaç kere forvetlerin sağ ayaklarını bulan inanılmaz güzellikte gol pasları attı. Ama arkadaşları bu pozisyonların hepsini cömertçe harcadılar. Yine de ilk golü Arjantin attı. Mancuso, Brezilya kalecisi Taffarel'in tam kucağına giden zayıf bir şut çekti ama top kalecinin ellerinin arasından kayarak ağlara gitti. Son derece aptalca bir hataydı. Maradona maça büyük bir konsantrasyonla devam ediyordu. Hakem Filippi ise onun tavsiyeleri olmaksızın maçı yönetiyordu. Arjantinli yıldızın bütün pasları yerini buldu ve maçın 26. dakikasında yaklaşık 25 metreden yaptığı serbest vuruşla Brezilya kalesini ciddi biçimde yokladı. Yine de değişmişti. Daha yaşlı, daha zeki ve daha şişmandı. Sahanın yarısını büyük bir hızla geçmesini sağlayacak güçten yoksundu. Bu nedenle orta sahadan arkadaşlarına pas dağıtmakla yetindi. Takım arkadaşları neredeyse topu onun ayağına kadar getiriyorlardı ve ertesi gün çıkan Buenos Aires Herald, onun yerine oyuna giren Leo Rodriguez'in çok daha çabuk bir futbolcu olduğunu yazma cüretini gösterdi. Maçın ikinci devresinde Maradona tükenmişti. Sahada dolaşmaya ve Filippi'nin ona bakmadığı anlarda el kol hareketleri yapmaya başladı. Hatta bir ara bir çamur parçasını tekmeyle hakemin bulunduğu yere doğru attı ama niyeti asla hakeme isabet ettirmek değildi. Yine de bu son derece yakışıksız bir hareketti. Çünkü Filippi öyle bir havaya girmişti ki o büyük adam ne zaman yere düşse serbest atış kararı veriyordu. Maradona'nın sahada sadece bedeni olduğu için Brezilya bir süre sonra durumu eşitledi. Maç son dakikalarda iyice çığırından çıktı ve Arjantinli Ruggeri ile Brezilyalı Valdo aynı tutkuyla 100 yıl sloganına uygun olarak sahada kavga ettikleri için oyundan atıldılar. Birkaç yüz gazeteciyle birlikte ben de soyunma odalarının önünde futbolcuların görünmesini bekliyordum. Anlamsız sözler duymak için birilerini beklemek de gazeteciliğin karanlık yüzüdür. Orada yaklaşık yarım saat kadar bekledik. Herkesin gazetesine haber yetiştirmesi için gereken sürenin sonlarına yaklaşmıştık ki önlerde duranlar kapıları yumruklamaya başladılar. Kapılar yine açılmadı ve ben oradan ayrıldım. 2 saat sonra gece yarısı saat 1'de hala stadyumun etrafında dolaşıp duruyor, binecek bir otobüs arıyordum. Ya birilerine gayipten haberler gelmiş ya da her şey gazeteciler uydurmuşlardı. Çünkü bir gün sonra çıkan bütün gazeteler haber doluydu. Arjantin'in yedek oyuncularından Alberto Acosta güya şöyle demişti. Maradona mı? Konuşurken o kadar duygu yüklüydü ki en kısa zamanda eski formuna kavuşacağından hiç kuşkum yok. Brezilya teknik direktörü Carlos Alberto Parreira Maradona için başka bir gezegenden gelen bir futbolcu demişti. Ama Brezilya santrforu Careca bu cümleyi başka bir dünyadan gelen bir oyuncu olarak değiştirmiş olmalıydı. Maradona'nın başka bir gezegenden veya dünyadan gelip gelmediğini bilemem ama çok garip bir hayatı olduğu bir gerçek. Maçtan bir gün önce Arjantin Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen davete katılmış ve burada kendisine Arjantin'de 100 yılın futbolcusu unvanı verilmişti. Buna tepkisi Alfredo Di Stefano'nun kendisinden daha iyi olduğunu söylemek oldu. Brezilya maçı Perşembe günü oynanmıştı ve Maradona aynı hafta Pazar günü oynanacak olan Sevilla-Logroñes maçında forma giymek için Cumartesi günü İspanya'ya uçtu. Pazartesi günü yeniden Arjantin'e döndü çünkü Çarşamba günü oynanacak olan Arjantin-Danimarka maçında sahaya çıkacaktı. Üstelik bu kısacık süre içinde önce Sevilla yönetimine hakaret edecek, sonra da onlardan özür dileyecek zamanı bulmayı da başardı. Kokain kullanmasına şaşmamak gerek. Kendisine kitabımın konusundan söz ettiğim zaman General Enquizo, futbol ve politika ne kadar orijinal bir konu demişti. General çok nazikti. Bu konu en azından Arjantin açısından o kadar da orijinal sayılmazdı. Bu ülkede futbol ve politika tıpkı atom fiziği ya da nöroloji gibi son derece saygın bir akademik uğraşı alanıydı. 1978 Dünya Kupası da özel bir araştırma konusu olabilirdi. O yıl kupayı ev sahibi Arjantin kazanmıştı. General Enquizo taraftar sayılmazdı ve Hollanda ile final maçının oynandığı gece Buenos Aires'e giden bir otobüsün tek yolcusu kendisiydi. O geceyi çok iyi anımsıyordu. Tam bir sevinç ve histeri patlaması yaşanıyordu. Bütün ülke sokaklara dökülmüştü. Radikaller peroncularla kucaklaşıyor, Katoliklerse protestanlar ve Yahudilerle sarmaş dolaş oluyordu. Hepsinin elinde bir tek bayrak vardı, Arjantin bayrağı. Bu olayı halkın yine Buenos Aires sokaklarını doldurduğu Falkland Savaşı ile kıyaslayabilir miydi? Aynen öyleydi. Evet, aynen o günlerdeki gibiydi. General çok neşeliydi, sevimli bir adamdı. Madem futbol bütün yaraları bu kadar kolay sarıyordu, bütün ülkelerde her yıl bir Dünya Kupası düzenlenmesinin çok iyi olabileceğini söyledim, güldü. Bu çok pahalıya patlayabilir. FIFA 1978 Dünya Kupası'nın Arjantin'de düzenlenmesine 1970'te karar vermişti. 1976 yılında Arjantin Silahlı Kuvvetleri bir darbe yaparak yönetime el koydu. Askeri darbeler Arjantin'de olağan sayılıyordu. Hatta askeri akademinin önünden geçenlerin en sık yaptığı espri şuydu. Bak, gelecekteki devlet başkanlarımız burada eğitiliyor. Aynı espri Afrika'da da çok yaygındır. Ama yeni generaller hiç de sevimli değillerdi. Dünya Kupası için yeni bir organizasyon birimi oluşturdular. Ento Autarquico Mundial. Ancak bu birimin başına getirilen General Actis daha ilk basın toplantısına giderken vurularak öldürüldü. Generaller bunun üzerine kendi halklarına karşı pis bir savaş başlattılar. 11 bin yıkıcı, askerlerin çok geniş anlamlı olarak kullandıkları bir terim, Arjantinli kayboldu. Kamplara atıldı veya gizlice öldürüldü. En sık kullanılan cinayet yöntemlerinden biri de tutuklananların uçaktan River Plate stadına atılmasıydı. Bir pazar sabahı Buenos Aires'te bu ölüm olaylarını, sürgün yıllarını atalarının vatanı Almanya'da geçirmiş olan tarihçi ve film yönetmeni Osvaldo Bayer'le konuştum. Bir şişe şampanya açan Bayer, "Benim ülkemde bu denli korkunç bir vahşet yaşanacağı asla aklıma gelmezdi," dedi. Karşılaştırma yapacak olursak Şili'deki General Pinochet bir melek sayılır. Çünkü o insanları sadece kurşuna dizdiriyor ya da idam ettiriyordu. Bayer'in çalışmaları arasında adı Arjantin futbolu olan bir kitap, bir de film vardı. Buenos Aires'te anaç bir kadın olan Hebe Bonafini ile de konuştum. O da General Enquizo'nun görüşlerini paylaşıyordu. Dünya Kupası da tıpkı Malvinas gibiydi. Bayraklar, su gibi içilen içkiler, kalabalıklar, Arjantina, Arjantina çığlıkları. Sokakları dolduran kalabalıklar için tam bir fiestaydı. Oysa kayıp insanların aileleri bir trajedi yaşıyorlardı. Bayan Bonafini, çocukları kaybolan bir grup kadının kurduğu Plaza de Mayo Anneleri örgütünün başkanıydı. Arjantin 1983'te yeniden demokrasiye kavuşmuştu ama kaybolanların yakınları her perşembe Plaza de Mayo'da toplanarak gösterilerini sürdürüyorlardı. İşlenen cinayetlerin tam olarak açıklanmasını ve generallerin cezalandırılmasını istiyorlardı. Diğer günlerde ise küçük bir madres grubu, yani anneler grubu, Buenos Aires kent merkezindeki küçük bir ofiste toplanarak kendileri hakkında basında çıkan haberleri keserek dosyalıyordu. Birçok Arjantinli için bu kadınlar geçmişin insanı rahatsız eden, huzurunu kaçıran bir imajıydılar. İnsanlar onların da bir şekilde ortadan kaybolmalarını ister hale gelmişlerdi. Bir fabrika işçisinin eşi olan Bayan Bonafini her iki oğlunu da kaybetmişti. Oğullarından birine askerler tarafından götürülmeden önce kendi evinde işkence yapılmıştı ve Bayan Bonafini banyo zemininin kanla kaplandığını görmüştü. Önceleri ona futbol hakkında soru sormaya utandım ama o bu konuyu çok doğal bulmuştu. Ülkedeki cinayetlerin tüm dünyanın ilgisini çekmeye başladığı 1970'lerde generaller vahşi bir plan yaparak Dünya Kupası'nı düzenleme kararı almışlardı. Dünya Kupası'nın Arjantin tarafından kazanılması halinde ülkede ara sıra duyulan ölümlerin dikkat çekmeyeceğini düşünüyorlardı. Bu ulusu yeniden birleştirmek için ellerine geçen bir şanstı. Dünya Kupası organizasyonunun parasızlık nedeniyle başarısız olmaması için tüm önlemleri aldılar. Bütün kentlerde bir anda içinde bulundukları kentin sağlayabileceği seyirci sayısından çok daha fazlasını alabilecek büyüklükte dev statlar yükseldi. Generaller Dünya Kupası alanlarını birbirlerine bağlamak için yeni yollar inşa ettirdiler. İletişim sistemlerini geliştirdiler. Arjantin'e renkli televizyonu getirdiler. Arjantin'in bunları ayıracak kaynağı olmadığı için para başka yerden bulundu. Dünya Kupası'na hizmet etmeyecek olan bazı projeler yaşamsal öneme sahip olsalar bile ertelendiler. The Times'ın Şubat 1978'de belirttiği gibi Arjantin'de en çok kullanılan cümle olan "yarın yapılacak" ifadesi yerini "Dünya Kupası'ndan sonra yapılacak" cümlesine bırakmıştı. Arjantin'i mahveden tek şey tabii ki Dünya Kupası değildi. Ülkeyi generallerin yönettiği dönemde enflasyon 1970'te %600 iken 1982'de %138'e düşmüştü. Ama yine de dünyadaki en yüksek enflasyon oranıydı. Junta'nın Dünya Kupası'na 25 milyon Arjantinli oynayacak şeklindeki sloganı, halk arasında Dünya Kupası'nın bedelini 25 milyon Arjantinli ödeyecek halini almıştı. Nasıl bir bedel ödedikleri ise askeri yönetim döneminin sırları arasında kaldı. Turnuvadan 4 ay önce askeri hükümetin Maliye Bakanı Juan Alemán, ilk tahminler olan 70-100 milyon dolarlık maliyetin aksine Dünya Kupası'nın yaklaşık 700 milyon dolara mal olacağını kabul etti. Alemán daha sonra Junta'nın bunu önceden tahmin etmiş olması halinde Dünya Kupası'nı düzenlemekten vazgeçeceğini de ekledi. Eğer 700 milyon dolarlık maliyetin doğru olduğunu kabul edersek, 1978 Dünya Kupası daha önceki bütün futbol organizasyonlarından birkaç kat, 4 yıl sonra İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'dan da yaklaşık 3 kat daha fazla paraya mal olmuştu. Yine de gerçek rakam 700 milyon doların çok çok üstünde olmalıydı. Her şeyden önce ülkedeki rüşvetin maliyetini tahmin etmek olanaksızdı. Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki kayıt dışı harcamaların 300-400 milyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyordu. Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nin başına Actis'ten sonra getirilen ve aynı zamanda FIFA'nın başkan yardımcısı da olan Amiral Carlos Lacoste, şu sıralar Uruguay'da son derece lüks bir yaşam sürerek yaşlılığın tadını çıkarıyor. Dünya Kupası'nı çok kötü organize etmişti. River Plate stadının çimleri bir budalalık örneği olarak deniz suyuyla sulanmış ve tabii sararmıştı. Bunun üzerine başka bir sahadan kalıplar halinde alelacele yeni çimler taşındı ama bu zeminde de topun sıçrayışı garipleşmişti. Bir de Peru'ya verilen rüşvetin getirdiği ek maliyet vardı. Arjantin ikinci turda Peru'yla karşılaşacaktı ve finale çıkabilmek için Peru'yu en az 4-0 yenmek zorundaydı. Bu iş çok zor görünüyordu. Çünkü Ali McLeod'un İskoçya'sının daha ilk maçta öğrendiği gibi Peru oldukça iyi bir takım kurmuştu. Ama Arjantin Dünya Kupası'nı kazanmak zorundaydı ve Perulu generaller de para sıkıntısı çekiyorlardı. Bu yüzden dost bir juntaya yardım etmeye karar verdiler. Her şeyi Lacoste ayarladı. Arjantin Peru'ya acilen 35 bin ton bedava tahıl ve büyük olasılıkla bir miktar silah verdi. Bu arada Arjantin Merkez Bankası da dondurulmuş olan 50 milyon dolarlık krediyi Peru'ya ödenmek üzere serbest bıraktı. Arjantin çalıştırıcısı Cesar Luis Menotti maçtan önce yaptığı konuşmaya kalecisiyle yedek oyuncularını almadı. Sonuçta Arjantin Peru'yu finale çıkmasını mümkün kılacak bir sonuçla 6-0 yendi. Bu belki de şimdiye kadar rüşvetle kazanılan ilk Dünya Kupası'ydı. Rüşvetlerin ödendiğinden emin olamayız tabii. Bu olay 1986'da İngiltere'nin Arjantin'le maç yapacağı gün Sunday Times'da yayınlandı. Ama gazetenin ana haber kaynakları, yani Junta'ya hizmet eden üst düzey bir devlet memuruyla iki futbol yetkilisi, anlaşılır bir nedenle kimliklerinin açıklanmasını istememişlerdi. Makalenin yazarı olan Maria Laura Avignolo, ahlaksızlık ve diğer bazı suçlardan yargılandı ama beraat etti. Dünya Kupası'na Peru'nun yedek kalecisi olan Manzo, bir gece Lima'da sarhoş olmuş ve takımdaki oyuncuların maçı satmak için para aldıklarını söylemişti. Ama ertesi gün ayılınca bu sözlerini inkar etmişti. Maça gelince, o güne kadar hiçbir futbol maçında maçın satıldığına dair bu denli güçlü kanıtlara rastlanmamıştır. Sahaya her zamanki göğsü verev bantlı forması yerine beyaz formayla çıkan Peru takımı, eline geçen birkaç gol şansını değerlendirememiş ve El Loco olarak bilinen Arjantin asıllı kalecileri Quiroga, o gece her zamankinden daha garip oynamıştı. Peru takımının ilk 11'inde nedense 4 tane de deneyimsiz yedek oyuncu vardı ve savunma oyuncularından biri de forvette görev almıştı. Konuştuğumuz annelerin hepsi o maçı anımsarken şikeyi gözler önüne seren kanıtlardan söz etmişlerdi. Futbol fanatikleri buna inanmıyorlar diye ekledi Bayan Bonafini. Futbol fanatikleri, din fanatikleri, politik fanatikler, fanatikler her zaman tehlikelidir. Generaller Dünya Kupası'nı hem kendi halklarını hem de dünyayı etkilemek için sahnelenen görkemli bir gösteri olarak görüyorlardı. Dünya Kupası sayesinde sürekli yapılan askeri darbelerin, dünya basınında nadiren birkaç paragraftan fazla yer tuttuğu bir ülkeye binlerce gazeteci gelebilirdi. Hatta General Merlo, eğer tüm dünyadaki imajımızı düzeltmek gerekiyorsa, Dünya Kupası Arjantin'deki gerçek yaşamı göstermesi açısından bulunmaz bir fırsat olacaktır demişti. Generaller New York'lu bir halkla ilişkiler şirketiyle anlaştılar ve ülke baştan başa güzelleştirildi. Arjantin nasıl daha zengin gösterilebilirdi? Gecekondu mahalleleri yok edilerek. Derhal Villas Miserias'a yani gecekondu bölgelerine buldozerler gönderildi ve buralarda oturanlar ya Dünya Kupası maçlarının oynanamayacağı kadar şanssız olan kentlere ya da Catamarca çölüne nakledildiler. Generaller Rosario'ya giden ana yolun her iki tarafına da üzerinde güzel görünümlü ev resimlerinin bulunduğu bir duvar inşa ettirerek kentin kenar mahallelerini yoldan geçen yabancıların gözlerinden sakladılar. Bu sefalet duvarı kısa ömürlü oldu. Geceleri bu duvarın tuğlalarını çalan gecekonducular bunları kendi evlerini inşa etmek için kullandılar. Sefalet duvarı Adolfo Perez Esquivel'de bir takıntı halini almıştı. Belki de eski bir heykeltıraş ve mimarlık profesörü olduğu için. Evinde yaptığımız söyleşi sırasında bana, Arjantin halkının sefaletini ve çektiği zulmü saklamak için dev boyutlarda bir sahne dekoru inşa ettiler demişti. Gözlüklü ve çok zayıf biri olan Perez Esquivel, 1980'de Nobel ödülünü kazanmıştı. Junta'nın düşmanıydı ve 1977'de pasaportunu yenilemek üzere gittiği polis karakolunda tutuklanmıştı. Dünya Kupası finalinden bir gün öncesine kadar cezaevinde kaldı. General Enquizo beni profesörle görüşmeye gitmeden önce o Arjantin'in en itibarsız insanlarından biridir diye uyarmıştı. Perez Esquivel'in söylediğine göre Dünya Kupası'ndan önce askerler El Barrido harekatını düzenleyerek evlere baskınlar yapmışlar ve günde ortalama 200 kişi kaybolmaya başlamıştı. Politik açıdan kuşkulu sayılan kişilerin yabancı gazetecilerle görüşmelerini hiç istemiyorlardı. Dünya Kupası yaklaştıkça bazı gerçeklerin anlaşılmasını önlemek için tutukluların çoğu öldürüldü. Bazı gizli kamplar ya gazetecilerin asla bulamayacağı gözden uzak bölgelere nakledildi ya da gemilere taşındı. Bu önlemlerin merkezi New York'ta olan Halk ve İlişkiler Şirketi'nin önerisi üzerine alınıp alınmadığı konusu hala açıklığa kavuşabilmiş değil. Montonero direniş örgütünün saldırılarına karşı bir önlem olarak sokaklarda sık sık askeri devriyeler görünmeye başladı. Yabancı gazetecilerin bazıları da bu barış ve huzur ortamına kolayca kandılar. Times'dan David Miller, Arjantinlilerin ne mutsuz ne de baskı altında olduklarını yazmıştı. Ülkeden 1976'da kaçan İngiliz asıllı Arjantinli gazeteci Andrew Graham Yule, evine gelen İngiliz gazetecilerin ona ne kadar güzel bir ülkesi olduğunu söylediklerini anımsıyor. Bir yanda evcilleştirilmiş basın, diğer yanda da gerçekçi bazı kalemler vardı, diyor. Yine de gerçekleri görebilen yeterli sayıda gazeteci vardı. Uluslararası Af Örgütü spor muhabirlerinin çoğuna Arjantin politikasının ilkeleri konusunda ders vermişti ve tehlikeyi aldırmayan bu gazetecilerin çoğu gerçekleri dile getirmişti. Birçok makalede Hitler'in 1936 Berlin Olimpiyatlarına değiniliyor, Dünya Kupası'nın açılış törenini anlatan iki Alman TV sunucusu, Alman halkına kaybolanlar hakkında bilgiler veriyor ve dünyanın dört bir tarafından gelen TV ekipleri haftalık protesto gösterilerini yapan anneleri görüntülüyordu. Dünya Kupası'nın açılış töreni sırasında uzaktan silah sesleri duyan bir Fransız muhabir, gazetesine insanların sokaklarda vurulduklarını bildirmişti. Doğal olarak River Plate stadının karşısındaki atıcılık kulübünden haberi yoktu ve bu hatasının bedelini de ödedi. Arjantinli gazeteciler basın merkezinde onu fena halde dövdüler. İçlerinde rejimi seven çok az kişi vardı. Birçok Arjantinli gazeteci de kaybolmuştu. Ama uluslarına yapılan bu hakaret de kaldırılacak gibi değildi. Onlara da Arjantin takımını ya da teknik direktörünü eleştirmemeleri emri verilmişti. Aslında generaller bu yabancı yıkıcılara da kendi ülkelerindeki yıkıcılara yaptıklarını yapabilirlerdi. Ama dünya basınına daha fazla malzeme vermekten korktular. Yine de çok kızmışlardı. Bu yabancıları doyurmuşlar, şarap içmeleri için onları Mendoza'ya götürmüşler ve onlara gerçek Arjantin konukseverliğini göstermişlerdi. O hainlerin teşekkürü de bu olmuştu. Ülkeye akın etmeleri beklenen turistlerse gelmemişlerdi. Kısaca Dünya Kupası'nda işler hiç de generallerin beklediği gibi gitmedi. Aksine askerlerin ülkeyi ne kadar kötü yönettiğini bütün dünyanın görmesine yol açtı. Dünya Kupası'ndaki her seyirci gerçek Arjantin'in tanığıdır. Tıpkı yukarıdaki Montenegro sloganında da belirtildiği gibi, Avrupalılar bir anda sabahları kahvaltı ederken Latin Amerika ile ilgili haberler ve makaleler okumaya başladılar. Bu arada araba tamponlarında üzerinde etrafı dikenli tellerle çevrili bir futbol topu resmi bulunan Dünya Kupası etiketleri görenler, ilgi duyup bunları satın alanlar oldu. Anneler Dünya Kupası sayesinde tüm dünyanın bizden haberi oldu diyorlardı. Ama hemen ardından eklediler, kupanın tek iyi tarafı da bu oldu zaten. Yabancı basında çıkan yazılar sayesinde Perez Esquivel'in de içinde bulunduğu birkaç tutuklu final maçından bir gün önce serbest bırakıldı. Esquivel o günleri mutlulukla anımsıyordu. Hollanda ile oynadığımız final maçını kendi evimde seyredebildim. Ancak o günden sonra 14 ay süreyle kendi evinde gözetim altında tutuldu. Dünya Kupası Arjantin'de yatırım ve turizm açısından bekleneni vermedi ama insan hakları açısından çok işe yaradı. Bütün bunlara rağmen berbat bir hakem olan Gonella, Dünya Kupası'nın final maçını bitiren düdüğü çaldığı zaman generaller çok mutlu olmuşlardı. Çünkü Arjantin halkı orada hep birlikteydi ve sokaklar dans eden insanlarla doluydu. Buenos Aires bütün gece uyumadı. 1978'de henüz genç bir öğrenci olan Daniel Rodriguez Sierra o geceyi anlatırken, on binlerce insanın sokaklarda bağıra çağıra yürüdüğünü ve kimsenin onları engellemek için bir şey yapmadığını görmek müthiş bir şoktu diyordu. Bayan Bonafini ise televizyondan sokaklarda çılgınca eğlenen insanları görmek insana acı veriyordu. Çok korkunç bir şeydi demişti. Keşke kutlamalar Hollanda için yapılsaydı. Anneler kendi ülkelerinde kendilerini birer yabancı gibi görüyorlardı. Junta neşe dolu bu havayı kendi çıkarları için kullanmaya çalıştı. Maliye Bakanı Dr. Martinez de Hoy, et paketleme yöneticiler için verilen bir öğle yemeği sırasında yaptığı konuşmada, 25 milyon Arjantinlinin aynı amacın peşinden gittiğini gördüğümüz gün, Arjantin sadece bir kere kazanmakla kalmayacak, bundan sonra da binlerce kere kazanacaktır demişti. Devlet Başkanı General Videla da televizyondan yayınlanan bir konuşmasında aynı görüşü paylaştı. Görünen oydu ki futbol kitlelerin yeni uyuşturucusu olmuştu. Halkınızın sizi sevmesini istiyorsanız onlara bir dünya kupası verin. Ancak gerçek bunlardan ibaret değildi. Bayer Arjantin Futbolu adlı kitabında Argentina Campeon diye yazmıştı. Yani Arjantin şampiyon. Ama dışa vurulan sevinç yalnızca sevinç değildi. Bu sessiz kalmak zorunda bırakılan bir toplumun patlamasıydı diye eklemeyi de unutmamıştı. Arjantinli şair Carlos Ferreira, Dünya Kupası isimli şiirinde kutlamalardan sonraki günleri anımsıyor. En kötü tarafı sonuydu. Onursuz ve şaşkın halde o cesetler geri dönüyordu. Nehir yataklarına, toplu mezarlara, başlarını sallayarak ve unutuş şarkıları söyleyerek. Ve biz oradaydık. Davullarımız, delicesine terleyen bayraklarımız ve alt üst olmuş bir dünyayla. Cesetleri unutanlar sadece generallerdi. İnsanlar düşünebiliyordu. İnsanlar eğer yoksul, ezik, ürkek ama dünya şampiyonuysalar, dünya şampiyonu olmaktan mutluluk duyuyor ama yoksul ve ezik olmak da onları üzüyordu.